kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 17. sözüne devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk.
17. sözden iki levhanın arkasında olan bir metin var. 25 sene evvel Ramazan'da ikindiden sonra Şah-ı Geylani'nin Kuddüs-i Sırruhu Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Bana bir arzu geldi ki Esma-i Hüsna ile bir münazarat yazayım. Fakat o vakit bu kadar yazıldı. O kutsi üstadımın mübarek münacat-ı esmaiyesine bir nazire yapmak istedim. Heyhat, nazma istidadım yok, yapamadım. Noksan kaldı. Bu münacat 33. sözün 33. mektubu olan Pencereler Risalesi'ne ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı. Şah-ı Geylani'nin Münazat-ı Esmaiyesini, Üstadımızın Meskur Naziresi'nin tercümesini ve devamında da Barla Yaylası, Çam Kattan, Ardıç Kalakavağ'ın bir meyvesiyle ilgili Farisi Beyitler'in okunuşlarını ve izahını istirham ediyoruz.
Evet, nasıl yapmıştık daha önce?
Evet. Yazılı olarak siteye verileceğini ifade etmişsiniz.
Tamam. Dinlediği
için.
Yine aynı yolu takip edelim.
Evet.
Böyle daha faydalı olur seyirciler için.
Evet.
Oradan tek tek beyit beyit takip edebilirler.
Evet.
Şimdi konuşmamız direkt şey yapılabilir. Unutulabilir aslında.
Evet.
Evet. Ben tamamını inşallah siteye yükleyeyim.
Üstad, bu Münazat-ı Nazmiye'nin Esma-i Hüsna ile olan ilgili onun devamında bir metin var. Orayla ilgili sorumuz olacak. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem, istedim fakat bir yâr-ı baki istedim, zerreyim fakat bir şems-i selmet istedim, hiç ender hiçim fakat bu mevzuatı umumen istedim.
Paragrafın biraz da ne istiyoruz?
Tafsilatını.
Tafsilatını. Az çok anlaşılıyor ama yine birkaç kelam etmiş olalım. Şimdi faniyim, fani olanı istemem. Yani diğer insanlar da fani, bütün kainat da fani. Yani hepimiz her an biz ölüme, kainat kıyamete doğru bir seyahat halindeyiz, yürüyüş halindeyiz. Dolayısıyla fani olanın statüsü de benim ebedi yararım merhem süremez diyor, değil mi?
Evet.
Yani fani olanın bize derman olması mümkün değil. Çünkü o da zaten fani, o da aynı problemlerin düşer olmuş durumda. Aciz olanı istemem. Yine bu da aynı şekilde. Aciz olan benim dertlerime deva bulamaz diyor, değil mi? Başka
evet.
Yerde. Şimdi bütün mahlukat aciz yani. Şimdi dünya bizi sırtında çeviriyor, götürüyor. Şu kadar insan, şu kadar hayvanı güçlü zannediliyor ama acizi şurada, o da güneşe bağlı. Güneş cazibesini bir bıraksa bir an ne yapacak? Başka bir gezegene çarpacak. Değil mi?
Evet.
Sonra bir kanunu mahkumu. Şu sürate döneceksin, şu eğimde döneceksin. Değil mi? Şu iskamette, şu yörüngede döneceksin gibi. Mahkum olan acizdir zaten. Zahirin görünüşte güçlü bir zannedilse hakikati acizdir. Bu manada bütün mahlukat da aciz, bütün insanlar da aciz. O halde aciz olan ne istemem dediği üstadımız, yani kalbimi ona bağlamam, o benim dertlerime deva olamaz. O halde bunun neticesine geliyor, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem. Öyleyse fani olmayan ve aciz olmayan bir Rahman'a, bir rahmet sahibine, kerem ihsan sahibine ruhumu teslim eyledim. Bu teslimden baksanız altın sözde geçtiği gibi, yani ruhumu deyince kalbimi, aklımı, bütün siyatımı, bütün latifelerimi ona sattım yani. Ayette, evet. Ayette geçiyor. Onun rızası yolunda kullanmaya karar verdim. Mahlukata değil, yani halka değil, halika.
Evet.
Halka değil, halika. Satmaya veya zaten malum inna lillah o demek. İnna lillah biz Allah içiniz. Üstad bundan hareketle inna lesu maliki diyor. Ben nefsü malik değilim. Bu dört kelamdan birisi bu. Yani ben Allah'ın eseriyim. Onun mahlukuyum, onun masnuyum. Dolayısıyla ben bu emaneti onun dediği gibi kullanmakla mükellefim. Değil mi?
Evet.
İşte öyle yaptım Üstad Yüce'ye. Teslim eyledim. Gayrı istemem. Başkalarının ne teveccühün isterim ne de onlardan bir yardım beklerim, bir medet isterim diyor. Yani ne isterim? İsterim fakat bir yar-ı baki isterim. Onun neticesi olmuş oluyor bu. Zerrin fakat bir şems-i sermed isterim. Zerrin atom demek malumunuz. Zerre kadar küçüğüm. Hakikaten insan kainatta atom kadar küçük kalıyor.
Evet.
Kainata gerek yok. Dağ başına çıksanız ovadakileri göremiyorsunuz değil mi?
Evet.
Ay'a çıksanız kıtaları göremezsiniz. Güneşe gitseniz dünyayı zor görürsünüz. Galaksilere çıksanız güneş sistemi kaybolur ortada. Dolayısıyla insan kainata zerre kadar çok küçük bir mahluk. Fakat zerre kadar ama onun bir özelliği var. Kalbine bir şems-i sermet isteme arzusu konmuş yani. Evet. Bütün bu alemle yaratanı tanıma kabiliyetine sahip. Bütün bu yapılan insanları bilme, dolayısıyla şükretme kabiliyetine sahip. Yani ustanın ifadesiyle yer yer söylüyoruz. Cemal'e karşı muhabbet, kemal'e karşı meftuniyet, insana karşı prestij kabiliyetine sahip. Ufak bir şey ama.
Evet.
Nasıl ufak bir göz güneş için arıyorsa. Yani ustadımızın bir ifadesi var. 23. sözde zannediyorum. Orada diyor ki insan sen diyor çendan nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin diyor. Burada zerre diyor, orada hiç diyor.
Evet.
Nefsin ve suretini, şu gördüğümüz suret itibariyle hiç hükmündeyiz. Ama vazife ve
mertebe noktasında.
Mertebe noktasında sen şu haşmeti kainatın dikkati bir seyircisi.
Evet.
Böyle devam ediyor da sadece bunu söyleyeceğim. Şu haşmeti kainatın dikkati bir seyirci. İnsan küçük varlık ama kainatı o seyrediyor.
Evet.
Koca koca hayvanlar seyredemiyor kainatı. Sadece yemlerini, yani otlarını neyse, rızıklarını seyrediyorlar. Ama insan burada duruyor, güneşi seyrediyor, burada duruyor, yıldızları seyrediyor değil mi? Dolayısıyla insan ufak bir varlık ama kainat kitabının okuyucusu.
Evet.
Yani arz ve sema yapraklarını diyoruz tabii bir yerde.
Evet.
Değil mi? Arz ve sema yapraklarını çeviriyor, okuyor. Bahar okuyor, yazı okuyor, işte dünyayı okuyor, ayı okuyor, güneşi okuyor. Böyle bu noktada baktık mı vazife noktasında insan çok büyük. Nitekim arz-ı halife olmuş bu büyüklüğü noktasında. Madem mahiyetin böyle büyük, ben ancak bir şems-i sermetle tatmin olabilirim evet. diyor. Zerreyim ama şems-i sermet Cenab-ı Hak kastediliyor. Yani bir zerre atom kadar bir cam parçasında bir aynada güneşin tecelli ettiğini düşünelim. Değil mi? Kendi evet. küçüktür ama güneşle münasebeti vardır. Şems-i sermet dediği ustadım bu. Güneşle münasebeti vardır. İnsan küçük bir şey ama Cenab-ı Hak'la münasebeti var. Nasıl? Onun makluk olduğunu biliyor, onun merzuk olduğunu biliyor, yani onu rızıklandırıyor. Onun memlük olduğunu biliyor değil mi?
Evet.
İşte bütün onun rahmetiyle beslendiğini biliyor. İşte hastalıklarına onun şifa verdiğini biliyor. İlahir. Onu dünyaya getirdiğini ve ebede götürdüğünü biliyor. Bu noktada baktın mı küçük ama Cenab-ı Hak'la iman noktasında, intisap noktasında bir münasebeti var. O noktada büyük bir ehemmiyeti var insanın ve bu onu ifade ediyor. Zerreyim fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender içim, yani görünmeyecek kadar küçük varlığım, zaten az önce ustadın beyanı da öyleydi, hiç hükümdesin diyor değil mi?
Evet.
Ama bu mahlukatı ummen isterim. Bütün mahlukatla münasebetim var.
Evet.
Ustadın kendi ifadesiyle bir halının ortasındaki merkezin akış gibiyiz. Bu merkezin akış küçük de olsa bütün halıyla irtibatı var. Her taraftan gelen iplerle dokunuyor diyor. Harika bir misal o. İnsan ufak varlık ama kainatın her tarafından gelen iplerle dokunuyor. Değil mi? Bütün elementlerle dokunuyor. Güneşle, ayla dokunuyor. Öteden manevi alemlerle dokunuyor. Hafızası sanki lafı mahfuzdan dokunuyor. Değil mi? Hayali sanki alem misalden dokunuyor gibi. Bu manada baktı mı hiç ender hiç mi umum mevcudat isterim diyor. Umum mevcudat lazım ki ben olayım. Ve hayatımı devam ettireyim.
Evet. Devamındaki Fadisi Beyitleri de girişinden okuyacağız hocam. Barla yaylası, çam, katran, ardıç, karakavağın bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış. 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretimde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybet numa suretlerini hayret feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem ve şirin, velvele alut bir zelzele-i raksunuma, bir tesbihat-ı cezbe eda suretine çevirdiğinden, eğlence temaşası nazar-ı ibrete ve sem-i hikmete döndü. Birden Ahmet Cezeri'nin Kürtçe şu fıkrası hatırıma geldi, kalbin ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Burayla ilgili nurların telifine vesile olan ve meyvesi olarak nazara verilen barla hayatı, çam, katran, ardıç, kara kavak hakkında malumat alabilir miyiz?
Evet, kısaca arz edeyim. Bunlar tarihçi hayatta tafsiratıyla var zaten.
Evet.
Başka risaleler de yer yer üstte temas ediyor. Barla hayatı, sürgünde değil, esaretinde diyor.
Evet.
Esaretinde. Malum işte Türkiye bir yeni bir döneme girdi Cumhuriyet'le. O zaman devrim yöneticileri bir tehlike gelir, işimize karışılır. Efendim söyleyeyim, planlarımıza müdahale edilir gibi endişelerle bazı halkın büyük bildiği, hürmet ettiği muhterem zatları veya aşiret reislerini yahut şeyhleri bulundukları muhitten uzaklaştırdılar. Üstad Hazretleri de bu yanlış uygulamadan nasibini aldı. Üstad'ı da Barla'ya sürgün ettiler, yani götürdüler diyelim. Tabii sana ağır geliyor Üstad sürgün diyor ama
evet.
Yani Cihan Harbi'nde bu kadar hizmet etmiş, ilim noktasında zaten Bediüzzaman lakabını almış, ilahir bir zatın sürgüne gönderilmesi çok ayıp bir şey en azından. Her neyse. O zaman Barla'ya gönderiliyor Üstad Hazretleri de. Tabii devrin o zaman yöneticileri kendisine hayata erişmekten korkuyorlar. Bir iş karışıklık olur diye arkasında şu kadar cemaat var, şu kadar dost sevdikleri var gibi. Onun en sağlamı uzaklaştırmak. Barla'ya gönderiyor. Barla o zaman, tabii bugünkü Barla'yı düşünmeyeceğiz. O günkü Barla ancak sandalla gidilen bir yer. Eğer de gölün kenarında malum.
Evet.
Gölün kenarına ancak sandalla gelinebiliyor. Ondan sonra uzun gitmişsiniz biliyorsunuz. Büyük bir değil mi? Mesela yokuş çıkıyorsunuz falan.
Evet.
Zorla çıkıyorsunuz Barla'ya. Böyle kuytu bir yer. Orada unutulacağını, söneceğini zannetmişler. Fakat tam tersi olmuş kader ilahi. O menzilleri Musa'da tefekkür, efendim söyleyeyim, menziller haline getirmiş, bir mektep haline getirmiş. Kendi ifadesi ben diyor buraları yıldız sarayın değişmem diyor ben bu menzilleri. O zaman Barla'da bir muhteşem bir çınar ağacı var kendisini yerleştirdiği evin hemen yanında bitişiğinde. O çınar ağacının üzerinde bize gittik bir sefer gördük. Kendisi bir şey yapmış, menzilcik diyelim.
Evet.
Dallar arasında tahtalar konulmuş. Orada işte merdivene çıkılıyor. Orada Sadat Hazretleri ibadetini yapıyor, tesbihatini yapıyor, tefekkürünü yapıyor. Orayı çok sevmiş yani. İşte daha sonra Çam Dağı'nda da benzeri iki menzil yapmış işte. Çam ve Katran ağaçlarında. Aynı şekilde Çam Dağı 3-4 saatlik mesafe değil mi yaya?
Evet.
Üstad oraya gider günlerce kalırmış yani. Barla'da 8,5 sene kalmış. Orada da bazen birkaç ay kaldığı olurmuş üst üste. Bazen evet. Gelir gidermiş. İşte kendi o zaman Çam Dağı'ndayken Talib Erdem'e mektup gönderiyor. O mektuptan şöyle buyuruyor. İnsan tevahuş, vuhuşa ünsiyet ettim diyor. Ben şimdi işte Çam Dağı'nda şöyle bir menzildeyim diyor yüksek bir tepede.
Evet.
İnsan tevahuş yani insanlardan vahşete düştüm yani. Vahşet mi? Medeniyetin zıddı. Yani insana görüşmekten nefret ettim artık yani. Vuhuşa ünsiyet ettim yani tek yaşamaya. Burada vuhuş, vahşet demek ama tek yaşamak yani. Medeniyet toplu yaşamak ya.
Evet.
Vuhuşta tek yaşamak, öyle anlayacağız. Diğer manadaki vahşet değil de. Yani insanlarla karışmaktan nefret ettim, öyle tercüme edelim. Ve tek yaşamakla ünsiyet ettim, alıştım buna. Bu daha hoşuma gidiyor, diyor. İşte o zaman o mektubu yazıyor ki ben, bu mektubu yazıyor. Diyor ki ben bu menzilleri değişmem. Yıldız Sarayı'na değişmem, diyor.
Evet.
Tabii karşısında Barla Denizi diye üstadım. Göl var. Harika bir manzara. İşte kuş seslerinden, diğer hayvanların seslerinden başka ses yok. İnsi yok zaten orada.
Evet.
Kendine başka insan yok. Enteresan bir şey. Orada işte risalelerin manen temeli atılmış yani. Fikri temeli orada atılmış yani Barla'da.
Evet.
Onun için Barla risalelerin çekirdeğidir. Hem de Barla'daki medreseler ilk medresedir. Bütün medreseler o çekirdekten çıkmıştır yani. Üstadın o ilk evi. Nur'un ilk medresesidir.
Evet.
İlk derste orada yazılmıştır zaten. Kısaca böyle, gerisi şeyde var, tarihçede var zaten.
Evet. Ayrıca latif bir rüzgar esmesiyle o ağaçların hallerini zelzele-i raksnuma, şirin velvela alut ve bir tesbihat-ı cezbeda suretine çevirmesiyle eğlence temaşasının nazar-ı ibrete ve sem-i hikmete dönmesinin anlama gelmektedir.
Şimdi bakayım tekrar. Şimdi velvel alut bir zelzeli raksnuma, yani rüzgar esiyor ya, evet. Ağaçlar sallanıyor, sanki bir zelzele oluyor gibi, ama raksnuma bir zelzele, bir velvele alut, velvele karışık bir raks gibi sanki. Önce böyle bu şey yaparken bir tesbihatı cezbe eda suretini çevirdiğinden. Şimdi evet, muhteşem bir şiirin velvele alut bir zelzele. Şimdi önce bu hali demek ki zevk ile seyrederken sonra bu zevk şeye dönüşüyor.
Nazar-ı ibrete.
Tefekküre dönüşüyor.
Evet.
Yani zevk tefekküre, yani akli, şey, kalbi olan duygular akli düşünceler inkılap ediyor.
Evet.
Yani, onun için bu Farisi beyitlerde akıl ve kalp beraber gider.
Evet.
Hem kalbi duygular saklıdır onun içerisinde, hem de aklın sunduğu hikmetler saklıdır.
Evet.
Artık o anda usta neler hissetmiş bilemeyiz. İşte yazdığı bu kadar. Yani şair diyor ya, dil yok kalbimin, ondan ne kadar bir yazarım.
Evet.
İnsan hissettiklerini çok azını dile getirebilir. Mesela bir şehre gidiyorsunuz ve mesela bir kıra çıkıyorsunuz, harika bir manzara. Döndüğünüzde nasıl anlatıyorsunuz bunu insanlara? Çok güzeldi.
Evet.
Çok harikaydı, başka bir şey yok. Değil mi?
Evet.
Yani dil kalbe tam tercüman olamıyor. Üstad Hazretleri ne kadar derin manalar, ince hikmetler düşünmüş yahut zevk etmiş ki, işte bunları da bize aktardığı bu kadar yani.
Evet.
Değil mi? Aktarmadığı çok çok fazla. Kesin. O kesin. Ama işte üslup ile, tabii üslup biraz şeyi kapatıyor. Yani kalbi duyguların dile dökülmesi zor, ama üslup, bazen şiir, bazen temsiller, teşbihler, o kalbi duyguları akla bir derece daha yaklaştırabiliyor yani.
Evet.
Üstad Hazretleri de teşbih yolunu, temsil yolunu çok fazla tutmuş. Dolayısıyla akıl kalp beraberliği var Risale-i Nur'da.
Evet. Ahmet-i Cezeri'den Üstad orada bahsediyor. Ahmet-i Cezeri kimdir? Bir de Kürtçe fıkrasının okunuş şekli ve anlamı nedir?
Ahmet-i Cezeri bildiğim kadarıyla zaten Cezeri, Cüzeyri de deniyor. Yani Cizreli olduğunu gösteriyor.
Evet.
İşte Niyazi Mısri gibi. Yani Cizreli olduğunu ifade ediyor. Büyük bir tasavvuf mürşidi diyelim. Bir tasavvuf sahasında şiirleri de olduğu biliniyor. Üstad Hazretleri ondan bir fıkra almış. Onun manasını ben vermeyeceğim çünkü Üstad kendisi vermiş. Şimdi bakarsanız şuraya, burada şey var. Cezeri'nin fıkrası var.
Evet.
Daha sonra Üstad veriyor ki, Barlı Yaylası Tepelice'de çam katılan ardış karakavak meyvesi hakkında yazılan Farisi beyitlerin manası diyor.
Evet.
Bu Farisi beyitlerin ilk olarak aynen bu beyti almış Üstad.
Evet.
Ve kendi mana vermiş yani.
Evet.
Yani manası şuymuş demek ki, Üstad'ın verdiği mana. Senin temaşana, hüsnüne herkes her yerden koşup gelmiş.
Evet.
Senin cemalinle nazarlık ediyorlar. Manası bu.
Evet.
Devamı zaten geliyor. Tabii bunların kısa kısa manalarını verdik, vereceğiz. İnşallah pek bana, ben alışmadım ama görsel diyorlar. Ne diyeceğiz ona?
Görüntülü diyelim.
Görüntülü. Yani. Görüntülü şekilde inşallah seyircilerimiz şey yapacaklar, okuyacaklar bunların manalarını. Verebildiğimiz kadar tabii inşallah. İleride daha derin manalar veren kardeşlerimiz, abilerimiz çıkar. Biz özet olarak bazı şeyleri söyleyeceğiz. De şunu sadece birkaç kelam edeyim. Senin temaşana, hüsnüne, yani Cenab-ı Hakk'ın esmasının, sıfatlarının güzelliğine herkes her yerden koşup gelmiş. Yani koşup gelme deyince yine Risale-i Nur'daki derslerden daire-i ilimden daire-i kudrete geçme anlıyoruz.
Evet.
Değil mi? Zaten yoklar. Nereden koşup gelecekler? Cenab-ı Hakk'ın ilmindeyken onun irade etmesiyle yaratılıyorlar. Bu yaratılmayı yaratılınca tabii şöyle muhteşem bir kainatla karşılaşıyorlar. Yani Anne Rahim'deki insanın dünyaya bir anda geldiğini ve bir anda akıl sahibi olduğunu düşünelim. Aklın kemal erdiğini. Müthiş bir hayrete düşer değil mi?
Evet.
Şimdi daire ilimden daire kudrete geçen mahlukat da şu kainatdaki güzelliklere hayran oluyorlar. Ve senin cemalinle nazlılık ediyorlar diye devamı inşallah takdim edeceğiz.
İnşallah. Yıldızlarla konuşulan bir yıldızlarla kısmına geçiyoruz hocam.
Böylece herhalde sonuna geldik değil mi?
Evet hocam.
Bunu da teberrüken okuyalım ve bitirelim isterseniz.
Olur hocam. Bir vakit Barla'da, Çam Dağı'nda, yüksek bir mevkide, gecede semanın yüzüne baktım, gelecek fıkralar birden hutur etti. Yıldızların lisan-ı hal ile konuşmalarını hayalen işittim gibi bu yazıldı. Nazım ve şiir bilmediğim için şiir kaydesine girmedi, tahattur olduğu gibi yazılmış. Dördüncü mektup ile 32. sözün birinci mevkafının ahirinden alınmıştır. Yine bununla ilgili de hocam böyle bazı ifadelerin Türkçe karşılıkları sizden isteniyor. Aynı yöntemi mi takip edeceğiz?
İnşallah. Zaten fazla değil zaten. Evet. Çoğusu bilmiyor.
Evet.
Birkaç cümle varsa onları da aynı tarzda
evet.
Seyircilere takdim ederiz inşallah.
Evet. Evet. Yıldızları konuşulan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirine, name-i nurin hikmet, bak ne takdir eylemiş, hep beraber nutka gelmiş hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmet-i sultanına, birer bürhan-ı nur efşanız vücud-u sani'a, hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz.
Yani hem Allah'ın varlığını hem de birliği gösteriyoruz.
Evet.
Tabii bir yıldız kimse bütün sema onun.
Evet.
Sema kimse arz onun. Evet.
Şu semanın yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına. Bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz.
Yıldızları öncelikle seyreden melekler.
Evet.
Çünkü çok azını seyrediyoruz yıldızların. Yani dünya seması denilen en yakın yıldızları uzaktan küçük birer mum kadar görüyoruz değil mi?
Evet.
Onun ötesinde muazzam bir alem var, galaksiler var. Işığı hala dünyaya gelmeyen yıldızlar var. O halde bu muhteşem alemi seyredenlerin olması lazım. Bunlar melek. Onun için melekler ruhsat-ı nazara verdi önce. Evet.
Tabii yani
cennete bakışı da, çünkü dünyaya da bakıyorlar ya melekler. Ahiret de şu anda var zaten. Hem dünyaya hem ahirete bakmak. Dünyaya bakınca sanki tarlaya bakıyorlar. Dünya ahiretin tarlası ya.
Evet.
Dünya ahiretin tarlası. Cennet için konuşalım. Dünyadaki iman, ibadet ile geçen ömürler cennetin tarlası oluyor. Onun için melekler dediğim gibi bir tarlaya bakıyorlar, bir de mahsullerine bakıyorlar.
Evet.
Gibi.
Evet.
Evet.
Haşiye'de değiniyor buna dediğiniz ifade hocam. Yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezzacığı olan zeminin yüzünde hadsiz mucizat-ı kudret teşhir edildiğinden semavat alemindeki melaikeler o mucizatı, o harikaları temaşa ettikleri gibi eczam-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi. Zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar. O muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi müşahede ediyorlar gibi.
Hmm.
Bir zemine, bir cennete bakıyorlar.
Bir buradaki küçük bahçelere bakıyorlar, bir cennet bahçelerine bakıyorlar. Evet. Bir insanlara bakıyorlar, bir onların makamlarına bakıyorlar.
Evet.
Evet.
Yani o iki aleme nezaretleri var demektir.
Demektir.
Tuğba-yı hılkattan semavat şıkkına, hep kehkeşen ağsanına, bir Cemil-i Zülcelal'in dest-i hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz.
Ağsan usundan geliyor, dallar demek.
Evet.
Sanki arkada bir ağaç var, kehkeşen ağacı. Her yıldız ondan bir... Kehkeşen dallarına asılmış birer meyve gibi sanki.
Evet.
Enteresan. Tabi Üstad Hazretleri de bunu malum Çam Dağı'nda yazmış. Hepinizin malumu. Şimdi şehir hayatının birçok avantajları yanında birçok dezavantajları da var. Birinci dezavantajı da bir semayı seyredemiyoruz.
Evet.
Bir yüksek binalardan seyredemiyoruz. Bir de elektrik lambalarından. Ufak ufak ışıklar ama elektrik ışıkları. Bazen unutuyorlar lambaları söndürmeyi de sabah namazı vaktinde.
Evet.
Bakacaksınız ki farkına varasınız. Eğer lambalar yanıyormuş, unutmuşlar. O kadar ışıklar sönük.
Evet.
Gündüz. Güneşin o da henüz doğmamış hali. Ne karşı. Değil mi?
Evet.
Sabah namazı vakti. Şimdi o kadar ışıkları sönük ama o sönük ışık semadaki yıldızları gizleyebiliyor. Ama bir dağa çıktığın zaman şehirdeki ışıklardan uzak yıldızları çok rahat seyredebiliyorsunuz.
Evet.
İşte dünya böyle insanı her yönden anlatıyor demek ki. Dikkatli olmak lazım.
Evet.
Ufak ışıklarla büyük ışıkları gizliyor. Ufak gayelerle büyük gayeleri gizliyor değil mi?
Evet.
Ufak menfaatlerle büyük hedefleri gizliyor ilahir.
Evet. Bu semavata ağız denilmesi 3. ve 25. sözde de var. 3. mektup ve 25. sözde Kel Ulcunil Kadim için diyor ki güya diyor semanın yeşil perdesi arkasında muazzam bir ağaç var. İşte bir ince dalı o perdeyi yırtmış. Süreyya bir salkım olmuş. Yıldızlar da diyor onun meyveler olmuş evet, sanki.
Yani. Böyle tefsir yapıyoruz. Evet. Ayeti, değil mi?
Evet. Şu semavat ehline birer mescid-i seyyat, birer hane-i devvat, birer ulvi aşiyana, birer misbah-ı nevvat, birer gemi-i cebbat, birer tayyareleriz biz. Melaikelerin mescitleri mi oluyor yıldızlar? Evet,
orada olunca buradaki mescit demek ki ibadetler, ibadetleri, tefekkürleri, temaşaları, evet. Hayretleri.
Evet.
Onun ibadetleri böyle.
Evet.
Hiç meleklerin sırf secdede olanları da var buyuruluyor. Sırf rüküde olan, sırf kıyamda olan. Yani tabii o secde bizim anlamada anlı yere koymak değil. Çünkü anlı yok melekim. Nurdan varlıklar. Evet. Hayret secdesi diyoruz aslında bir yerde. Evet. Secde-i hayret diyor. Evet. Keyfiyetini Allah bilir daha iyi.
Müvekkil olan melekeler.
Tabii tabii.
Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harika-i sanat-ı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hılkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dil ile 100.000 bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, tuğramız bir, Rabbimize musakarız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halka-i kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Dediklerini hayalen dinledim. Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik.
Teşekkür ediyoruz.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın ve 17. sözle ilgili programımızın sonuna geldik. Gelecek haftadan itibaren 18. sözle bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.